Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle evlilikle ilgili bir takım sorular ulaştı. Bir kardeşimiz, hocam diyor, nikahta topluma ilan etmenin hükmü nedir? Gizli nikah yapılırsa bunun geçerli konusunda İslam ne diyor diye sormuş. Şimdi nikah, bildiğimiz gibi, tabi resmi nikah olduğu zaman zaten topluma ilan ediliyor. Kanunlar nezdinde görünüyor, resmi kayıtlar işleniyor. Bunda şek ve şüphe yok. Yani topluma ilan gerçekleşiyor. Tabi bunun ötesinde biz resmi nikahtan sonra din nikahı tavsiye ediyoruz. Din nikahı zaten gizli yapılması diye bir şey söz konusu olamaz. Yani resmi nikah yapıldıysa düğün cemiyeti sırasında falan çoğu zaman din nikahı da buna ilave ediliyor. Bunun zaten açıkça yapıldığı belli. Fakat bazen resmi nikah olmaksızın din nikahı biz tavsiye etmiyoruz ama her nasılsa böyle bir nikah olduğu takdirde iki şahidin huzurunda yapılan böyle bir nikahın şahitlerle pazarlık yapılmadığı sürece açıkça yapıldığı kabul ediliyor. Yani iki tane şahidin o nikahta hazır bulunması, bunu dışarıda söyleme imkanında olması sebebiyle ilan şartının yerine geldiği kabul ediliyor genel olarak. Yalnız Maliki mezhebinde ilan asıldır demişler. Dışa, topluma ilan edivermek bir nikahı asıldır. Dolayısıyla özel olarak şahitlerin iki şahit, siz şahit olun falan demesine bile gerek olmadan kalabalık bir topluluğa biz filanca ile evlendik, haberiniz olsun, biz şu andan itibaren nikahlıyız, işte babası, velisi de oradaysa, velisi ben de bu evliliği kabul ettim dediği zaman ilan aynı zamanda şahit yerine de geçer görüşü var diğer mezheplerde. Fakat bizim Hanefi mezhebinde özel olarak iki tane erkek şahidin veya bir erkek iki tane kadın şahidin en azından evlenecek kimselerin dışında nikah sırasında hazır olması ve buna şahit lik etmesi nikahı gizli nikah olmaktan çıkarıyor. Veya onlarla böyle bir pazarlığın yapılmaması, onların dışarıda nikahtan söz edebilme serbestlikleri nikahın ilanını da içeriyor. Şimdi bununla ilgili bildiğimiz gibi Allah'ın Resulü "Eâlün hâdâ nikâh vâdır vâlehe bi düfifi" buyurmuş. Yani bu nikahı ilan edin demiş Peygamberimiz. Yani evliliği ilan edin, herkes bilsin. Kim kiminle evli, kim evli değil. Bunu toplumun, konu komşunun, köy ve kentin bilme hakkı var. Ki fuhuş mu var orta yerde, normal nikahla bir evlilik mi var? Toplumun bunu bilmesi ancak bildiğimiz gibi nikahla olur. Nikah kıyıldığı belliyse meşru bir evlilik var demektir. Bunu niye toplumdan gizlensin? Gizlendiği zaman zaten arkadan şüphenin geleceği de belli. Onun için bu nikahı ilan ediniz. Hatta وَدْرِبُ عَلَيْبِ دُفُوفِ ve nikahın üzerine deflere vurunuz, vurunuz Peygamber, def çalınız ki etraf duysun, gürültü olsun yani. Hatta bir eğlenti olsun hanımların kendi arasında, erkeklerin kendi arasında olmak üzere bir eğlenti yapılsın ki etraf kim kiminle evleniyor bunu öğrenmiş olsun. Tabi deften maksat evlilik sevinç günüdür. Gerek eşlerin, gerekse eşin, dostun, ısım akrabasının sevindiği, yeni bir aile yuvası kuruluyor diye neşelendiği, eğlenme ihtiyacını duyduğu bir zaman olarak kabul ediliyor. Defe vurmaktan amaç, Peygamber Efendimiz zamanında özellikle muganniye, şarkıcı kadınlar var. Onlar kendi aralarında şarkı da söylüyorlar ve def de çalabiliyorlar. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifte kastettiği bu. O yüzden mesela Fariga ismindeki bir hanımın evlenmesini Hazreti Ayşe validemiz üzerine almış. Fariga'nın gelin götürülmesinde Hazreti Ayşe hazır bulunmuş. Döndüklerinde Peygamber Efendimiz sormuş. Nasıl oldu? Gelin hanımı işte oğlan evine götürdünüz. Nasıl karşıladılar? Neler yaptınız falan diye Peygamberimiz sorunca Hazreti Ayşe anlatmış. Şöyle şöyle oldu. Oğlan evi biz böyle karşıladı falan diye. O zaman yanınızda bir keşke muganniye götürseydiniz demiş Peygamberimiz. Bir şarkıcı kadın götürseydiniz, orada def çalınsaydı gelin hanımı götürdüğünüz zaman diye Hazreti Ayşe'ye bir bakıma bu gibi eğlencelerde def çalınabileceğine ya da muganniye şarkı söylenebileceğine müsaade etmiş oluyor. Hatta onun üzerine Hazreti Ayşe validemiz götüreceğimiz muganniye şarkıcı neleri söyleyebilir deyince Peygamberimiz ta çocukluğundan hatırladığı bir iki beyt de orada Hazreti Ayşe'ye mırıldanmış. Şöyle şöyle diyebilir muganniye şarkıcı olan kadın manasında ifadeleri var Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerde. Yani kısaca düğün cemiyetlerin demek ki erkek ve kadın karışık olmamak şartıyla hanımların kendi arasında bir eğlenti yapmasının da caiz olabileceğini bu gibi hadis-i şeriflerden anlayabiliyoruz. Ancak tabii bunun yerine biz işte efendim Kur'an-ı Kerim okuyarak, Mevlid-i Şerif okutarak, dualarla bir düğün cemiyeti yapalım demeye de bir engel yok. Belki de daha güzel, daha muhtedil olabilir. Ama eğlenti ihtiyacı duyan ve biz bir de eğlenti tarafımız olsun diyen ailelere de kapı açık tutulmuş görünüyor. Önemli olan bir bakıma ilanı sağlamak, toplumun bunu bilmesini temin etmek oluyor. Başka bir kardeşimiz resmi nikahtan diyor geçinemeyen eşler boşanıyorlar mahkeme huzurunda. Ondan sonra din nikah devam edip etmediği konusunda bazen anlaşmazlıklar meydana geliyor diyor. Yani erkek mesela mahkemede kavgalı gürültü boşanıyorlar. Ondan sonra tutuyor. Efendim ben seni boşamadım. Hadi evlen bakın başkasıyla anlamında. 3 yıl, 5 yıl boşamadığını söyleyerek bu hanım kıza bir bakıma eziyet etmeye kalkıyor. Onun evlenmesini, başkasıyla evlenmesini engelliyor. Engellemeye çalışıyor mesela. Halbuki kendisi hemen evleniyor başka bir bayanla. Ama mahkemeden boşandığı hanımına bu yolla engel olmaya çalışıyor. Şimdi bu sebeple şimdi mahkemeden olan boşanmalarda dikkat edilirse bir hakeme tevdi etme var. Yani hakime yetki veriliyor. Şu geçimsizlik sebepleri var. Bunları inceleyin efendim. Boşanmaya karar verin anlamında mahkemeye bir yetki veriliyor. İşte bu yetki sonucunda zaten mahkemeye erkek başvurduysa biz geçinemiyoruz, bizi boşamak istiyorum anlamında müracaat olduğu belli. Bunda şek ve şüphe yok. Evlilik mahkeme tarafından sonuçlandırılınca, kesinleşince evlilik sona eriyor. Kadın eğer doğrudan doğruya dava açmış, erkek sonuna kadar ben boşanmak istemiyorum dese bile, mahkeme boşanmaya karar verirse, bu karar kesinleşirse, acaba bu boşanma sayılır mı diye konuya baktığımızda, sonuçta kamu gücüyle erkeğe bu kabul ettiriliyor tabii ki. Yani erkek ben her ne kadar dinen boşamadım dese bile mahkeme huzurunda olan bu boşanma, resmi boşanma erkeğe kabul ettiriliyor. Ki Hanefi mezhebinde bildiğimiz gibi mükrehin nikahı da talakı da geçerlidir. Yani zorla kabul ettirilen, kamu gücüyle, devlet gücüyle kabul ettirilen bu boşanma erkek tarafından dini boşanma kabul edilmese bile kesinleştiği zaman dinen evliliğin sona erdiğini de kabul etmemiz gerekiyor. Şu anda Yüksek Din Kurulu'nda genel kanaati budur ve benim de kanaatim genel olarak mahkeme yoluyla sona eren evliliklerde aynı zamanda dini olarak da evlilik sona ermiş olur. Ondan sonra iddet dönemine geçilir. Tabii erkek isterse başkasıyla evlenebilir. Hanımefendi evlenebilmesi için bildiğimiz gibi boşanmadan sonra 3 ay kadar yani 3 adet görüp temizleninceye kadar hanımın iddet beklemesi gerekiyor. Ondan sonraki süreçte isterse başkasıyla evlenebiliyor. Dolayısıyla bu duruma göre resmi nikah sona erince dini nikahında sona erdiğini kabul etmek gerekiyor. En sağlam günümüzde uygulanacak olan esas budur. Aksi halde bu ciddi problemlere yol açabiliyor. Şimdi başka bir kardeşimiz hocam diyor, eşi vefat eden bir kadının iddeti ne kadardır, hükmü nedir? Kadının bu süre içinde evinden çıkmasının hükmü nedir diye sormuş. Şimdi eşi vefat eden bir kadının ayet-i kerimede 4 ay 10 gün iddet beklemesi bildiriliyor. Yani boşanmalarda 3 ay kadar, 3 adet görüp temizleninceye kadar devam eden iddet süreci kocası vefat eden kadınlarda 4 ay 10 güne çıkarılmış. Dolayısıyla 4 ay 10 gün bekledikten sonra hanımefendi serbest oluyor. İsterse başka biriyle evlenebiliyor. Dolayısıyla iddet durumu sona ermiş oluyor. Şimdi bu süre içinde, 4 aylık süre içinde efendim dışarı çıkamaz, süslenemez, gezinemez falan gibi şeyler söyleniyor. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi. Yani birden kocası vefat eden kadın hemen ertesi gün 3-5 gün sonra süslenerek, makyaj yaparak falan bir takım ortamlara girmeye çıkmaya başlarsa dikkat çeker. 4 ay 10 gün evlenme yasağı var. Bu yasak süresinde tabii üzüntü olayı da var ayrıca. Kocasının vefatına üzülüyorsa bir hanımın zaten süslenerek gezmesi akla gelmez. Süslenmesi evlenme yasağı olduğu için o dönemde başka erkeklerin kendisine ilgi duymasını engellemek için olabilir. Yani çok fazla ortalıklarda görünmesin ya da süslenmesin diye doğrusu bazı hadis-i şeriflerde buna yer verilmiş. Ama evden çıkamaz, işine gidemez, çalışamaz diye bir şey söz konusu değil. Yani bir kocası ölen böyle bir hanımefendi pekala alışverişini yapar, çarşıya pazara çıkar, görevliyse öğretmen vesaire, Kur'an-ı Kerim kursu hocası gibi bir görevleri varsa hemen ertesi günden itibaren görevin başına gidebilir. Yani dolayısıyla normal hayatını sürdürebilir. Ancak sadece o şey döneminde, iddet süresi içinde hatta birisi kendisine talip olacaksa onu çıtlatmasına bile izin verilmiş bir ayet-i kerimede. Yani doğrudan doğruya nikah yapamaz, başkasıyla evlenemez ama bir çeşit söz verme gibi veya erkeğin ona hatırlatması diyelim. Yani başkasına söz verme, ben senin halini beğeniyorum, sana talip olabilirim anlamında evlenme teklifinde bulunsa bir ayet-i kerimede buna da müsaade edilmiş. Yani dolayısıyla iddet süresi içinde hanımın evden dışarı çıkamaz, gezinemez, herhangi bir şekilde düzgün elbiseler giyemez denilmesi doğru değil. Ama aşırıya kaçarak erken bir takım taliplerin meydana gelmesini sağlayacak derecede makyaj yapma, süslenmesi tabii ki tavsiye edilmiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, farzı bilmeyenin nikahı olmaz deniliyor. Bu sözün geçerliliği var mıdır diye sormuş. Şimdi farzı bilmeyenin derken belki nikah sırasında aslında öğretmek amacıyla nikahı akdedecek olan imamın uyarısı mahiyetinde, iman esaslarını falan mesela hatırlatması, telkin etmesi, bunlardan söz etmesi bazen fayda olabiliyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bir takım nikah merasimlerinde, nikah akdi sırasında Nisa suresinden çeşitli ayet-i kerimeleri okuduğu, nasihat ettiği taraflara biliniyor. Yani bu yüzden nikahı akdeden, edecek olan imam efendinin de bir takım öğütler vermesi, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri okuyarak nasihat etmesi, dua etmesi Peygamberimizin sünnetine uygundur. Ancak bunu efendim önce bir imtihan edelim evlenecek olanları. Bakalım farzları biliyorlar mı bilmiyorlar mı? 33 farz bir saydıralım gibi bazıları. Efendim 33 farz sayamıyorsa, bilmiyorsa onun nikahı kıyılmaz gibi sözler doğru değil. Çünkü bunların bilen birisine bile o sırada siz birden sorsanız içinden çıkamayabilir. Rahmetli Davutoğlu hocamız öyle demişti dersin birisinde. Yani bana dedi şu anda bir farz, bir nikah merasimi olsa sen say bakalım şu 33 farzı deseler şu anda sırasını şaşırırım demişti örnek olarak. Yani böyle bir şart yok. Temelde Müslüman mı değil mi ona bakıyoruz. Karşımızdaki Müslüman. Erkek de Müslüman, hanım kız da Müslüman. Bu belli. Ancak şu var, bir akide konusunda problem varsa, bir takım şikayetler veya bize ulaşan durumlar varsa, uyarı anlamında belki iman esaslarını tekrarlayarak, kelime-i şehadet getirmelerini telkin ederek taraflara, nikahın sahih olması, sağlam olması açısından bazı uyarılar yapılabilir, o kadar. Yani iman esasları tekrar edilir. Bir kimsenin mümin sayılması için alttan iman esası var bildiğimiz gibi. Yani kelime-i şehadet getirerek Allah'ın meleklerine, kitaplarına inanması, bütün peygamberlere iman etmesi, Ondan sonra kaza ve kadere inanması ve ahiret gününe, öldükten sonra dirilme, iman etmesi gerekiyor bildiğimiz gibi. Bunları tekrarlayabilir mesela nikah kıyacak olan kişi. Ki taraflar daha bilinçli olarak nikaha katılmış olsunlar, kalplerinde şüphe kalmasın. Bu yapılabilir. Hele akide bozukluğu gibi bir risk varsa taraflarda, bunu gidermek için bir takım açıklamalar yapılabilir. Başka bir kardeşimiz, hocam yurt dışına gitmek için yapılan anlaşmalı boşanmaların hükmü nedir diye sormuş. Yani oraya gitmek, buraya gitmek için diye bir şey yok. Mahkeme huzurunda biz geçinemiyoruz veya anlaşmalı olarak boşanmak istiyoruz diye dilekçe vermiş taraflar ve mahkemede boşamış. Dolayısıyla bu boşanma meydana gelmiş durumda. Tabii yurt dışına gitmek amacıyla başka ülkeden bir kadınla evleneyim, beni oraya çeksin, o ülkeye gidebileyim diye. Yani kendi hanımını boşuyor, mahkeme huzurunda boşanıyorlar. Ondan sonra başka ülkenin bir kadınıyla resmi nikahla evleniyor. O kadın resmi nikahlı kocasını o ülkeye nüfusuna kaydettirme diyelim yetkisi var. Bunu kullan mesela. Yani bu hile var işin içinde ama nahnu hakim biz zahiri demiş mesela İmam-ı Azam. Biz zahire bakarız. Bir kimse hanımına karşı ben seni boşadım, seninle boşandık diyor. Mahkemede de boşanma meydana gelmiş, tasdik edilmiş, kesinleşmiş. O evlilikle alakaları kalmamış. Ondan sonra döner tabii yeniden nikah haklederler. Din nikahla evlenirler. O kendi meseleleri. Ama o bir önceki nikah, asıl niyetleri sırf başka ülkeye gitmek olsa bile sonuç itibarıyla zahiren biz boşandık diyorlar. Mahkemeye bu yetkiyi veriyorlar. Mahkemeye de boşuyor. Evlilik sona ermiş oluyor. Ve yine göstermelik bir evlilik yapıyor. Kendi meselesi. Yani zahire göre evlilik meydana şahidin huzurunda. Ama arka planda evlilik kötüye kullanılıyor tabii ki. Sırf başka ülkeye gidebilmek, oranın nüfusuna geçebilmek için kullanılıyor. Yani bunları tevessül etmeme gerekiyor. Ama her nasılsa diyelim böyle bir evlilik açıkça yapıldıysa, tabii şahitlerin huzurunda yapılan böyle bir nikahın şartlarına uyulduysa geçersizdir demek de doğru olmuyor. Ama hileli olan muamelelerden kaçınmak lazım. Çünkü melekler izliyor bildiğimiz gibi bizleri. Niyetimiz de Cenab-ı Hak tarafından biliniyor. Asıl niyetimiz, amacımız ameller niyetlere göredir buyurulmuş hadis-i şerifte. Ama açıkça zahiren de dış görünüş bakımından bir muamele yapıldıysa o muamelenin aslına uygun olarak meydana geldiğinde değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii şeklen meydana gelmekle birlikte mesela iğne satışı var, aldatıcı şekilde yapılan bir alışveriş türü. Mesela birinden bu malı diyorsunuz siz, ben 12 ay taksitle 1000 liraya aldım diyorsunuz. Alışverişi yaptınız, bitti görünüyor. Ondan sonra peki ben bunu sana peşin parayla şu 12 ay taksitle aldığım 1000 lira aldığım malı 900 liraya sana vereyim diyorsunuz mesela. Tamam diyor karşı taraf. Size 900 lira veriyor. Sizden 1000 lira ödenmek üzere senet imzalatıyor mesela. Siz bir yılın içinde 1000 lira olarak ödeyeceksiniz diyelim. Dikkat edilirse alma satma şeklinde uydunuz. Yani 1000 liraya 12 ay taksitle aldığınız bir malı 900 liraya peşin parayla hemen geri bıraktınız. Buna iğne satışı deniyor. Şimdi aslında dikkat ederiz 900 lira aldınız. Sizin ihtiyacınız vardı bu paraya. 1000 lira olarak ödeyeceksiniz. Ne zaman? 12 ay sonra veya 12 ay taksitle ödeyeceksiniz. Diyelim. Hileli olduğu belli. Yani faizli olan 900 lira alıp 1000 lira ödeme faizli muamelesini bir malı devreye soktunuz. O malı bahane ederek güya mal alım satımı şeklinde arka planda onu gizledik. Gizlemeye çalıştık ama melek izliyor bunu. Asıl niyetimiz para temin etmek. Mal almak satmak değil. Asıl amaç burada, niyetimiz neyse arka planda, bunu Peygamberimiz yasaklamış. İğne satışı nehyetmiş. Fakat Ebu Hanife, Hanefi mezhebi tabii şu ilaveyi yapmış hemen. Biz kısaca o malı 12 ay taksitle aldık. Malı teslim aldık tabii ki. Senetleri imzaladık. 12 ayda ödenecek veya 12 ayın sonunda ödenecek, neyse. Götürdük bu malı başka bir piyasada 900 lira sattık üçüncü bir şahsa ve parayı da aldık. Malı oraya teslim ettik ikinci müşteriye. O zaman mesele yok diyor Ebu Hanife. Yani günümüzde bunlar sık sık olan şeyler. Yani bir kimse vadeli olarak bir arabayı alıyor, nakit ihtiyacı var, götürüyor başka bir galericiye satıyor mesela. Yani burada şahıs değiştiği zaman bunun aynı satış olmaktan, sakıncalı olmaktan çıkacağı kabul ediliyor. Bunda sakınca yok. Yani dolayısıyla şeklen her ne kadar İslami usullere uysa bile bazen sakıncalı olan bir takım haramları kamufle etmek için, gizlemek için yapılan muameleler de var. İşte aynı satışı bunlardan birisi ve Peygamberimiz bunu şiddetle men etmiş. Günümüzde bunlar oluyor. Mesela bir traktör diyelim, Güneydoğu Anadolu'dan falan bazen telefonla da sorduklar oluyor. 30 bin liraya 12 ay sonra ödenmek üzere bir yıl vadeli alıyor bir kimse. Aslında kendisine 25 bin lira para lazım. Düğün yapacak. Bu parayı temin edemiyor. Ondan sonra şöyle çıkıyor traktörle, bir tur atıyor. Geri geliyor tekrar galeriye. Bu traktörü diyor sana ben 25 bin lira peşin parayla satmak istiyorum diyor. Galerici tamam diyor, kabul ediyorum. 25 bin lirayı veriyor. Belki yarım saat önce sattığı traktörü geri alıyor. Şimdi bu nasıl bir alışveriş? Sizin 25 bin lira ihtiyacınız var. Kafanızda bu tamamen şekillenmiş vaziyette. Niyetiniz o. Fakat bunu temin edebilmek için araya bir traktör sokuyorsunuz. Bir mal sokuyorsunuz yani. O malı goya 12 ay vadeli olarak alıyorsunuz 30 bin liraya. Ondan sonra tekrar geri getiriyorsunuz aynı malı. 25 bin lira parayla satıyorsun. Parayı aldınız. Amacınız zaten o 25 bin lira idi. Onunla düğün yapacaksınız oğlunuza, kızınıza mesela. Buna da iğne satış oluyor işte. Sadece orada traktör dikkat edilirse kamufle için kullanıldı. Yani haramı gizlemek için kullandığımız bir muameleden ibaret. İşte bunun yerine diyor Ebu Hanife, gerçekten de böyle bir traktörü aldık 30 bin liraya. 12 ay sonra ödeyeceğiz parasını. Bunu götürdük başka yerde, başka bir galericiye sattık 25 bin liraya. Bu caizdir diyor. Neden? Yer değişti dikkat edilirse. Arabayı, traktörü teslim aldık. Aldığımız yerden ayrıldık. Yeni bir sözleşmeyle başkasına sattık. Burada faiz muamelesinden uzaklaşılıyor dikkat edilirse. Üçüncü bir şahıs devreye girince bu muamele caiziyet kazanabiliyor. Yani kolaylık olsun diye bu ikinci kısma fetva verilmiş. Bu şeyler de böyle yani sanal evlilikler diyelim ona bile olsa iki şahidin huzurunda evliliği kabul ettim demiş taraflar. Dolayısıyla bunun şekil şartlarına uyulduğu için sahih değildir demek doğru olmuyor. Ama bu gibi şeyleri tevessül etmemek de gerekiyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor maaşı olan bir bayan nafaka alabilirim diye sormuş. Şimdi ev harcamaları bildiğimiz gibi erken üzerine vacip İslam'da. Yani karı koca evlendikleri andan itibaren kadının bir takım hakları meydana geliyor. Doğacak çocukların da aynı şekilde hakları devam edecek ediyor. Şimdi dolayısıyla bu evi geçindirmek erken üzerine vacip hale geliyor. Düğün olup da hanımını eve götürdüğü andan itibaren onun giyim kuşam masrafları, yeme içme harcamaları ve ev ihtiyacı. Artık ev kiralık mıdır, kendisinin midir damadın erkeğin nasıl olacaksa bunları temin etmek erkeğin görevleri arasında oluyor. Ayet-i kerimede nesabde valil mevlüdü lehü rızkuhunne ve kisvetühüne bil maruf buyurulmuş. Yani onların, evlendiğiniz hanımlarınızın yeme içme masrafları, rızkuhunne ve kisvetühüne ve giyim harcamaları bil marufa göre, yani öfleşmiş, iyi bilinen gelir düzeyinize, sosyal seviyenize göre çocuk kendine ait olan babanın üzerine vaciptir. Yani evlenen bu erkeğin üzerine vaciptir buyruluyor. Gerek hanımının gerekse çocuklarının masrafları, harcamaları baba erkeğin üzerine vacip hale geliyor. Annelerinin değil. Öyle olunca kadın bilfars doktor olabilir, efendim mühendis olur ya da öğretmen olur, çalışıyor, maaşı var. Evi geçindirmek yine erkeğin görevi tabii ki ama bu defa kadın da kendi gelirinden aileye sarf etmek isterse ona da bir engel yok. Yani kadın eve hiç harcamadan ben gelirimi ayrı bir hesapta tutacağım ve bununla ayrıştırmalar yapacağım, vakıf kuracağım. Osmanlı devrinde öyle olmuş mesela. Birçok hanımlar, sultan aileleri özellikle miras olarak gelen veya kendi ellerindeki servetlerini nasıl olsa buna ihtiyacımız yok diye sadaka-i cari olarak değerlendirmişler. Birçok vakıflar, camiler yaptırmışlar, külliyeler oluşmuş. Aşevleri mesela, yetimhaneler kurmuşlar hanımefendiler. Ve bunları sadaka-i cari olarak ebedileştirmişler. Mezara gittiği halde amel defteri onların açık kaldığı biliniyor. Hadis-i şerifte çünkü Peygamber Efendimiz اِذَا مَا تَبْنَ آدَمَا اِنْكَتَ عَمَلُهُ buyurmuş. Ademoğlu vefat edince ameli kesilir. Amel defteri kapanır. İlla min telasin, ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz buyurmuş. Kim bunlar? Sadakatin cariyetin. Birincisi sadaka-i cariye sahipleri. İşte yol, köprü, çeşme, okul, cami, efendim yetimlerin barınacağı yerler, aşevi gibi yerleri yaptırmış olan kimsenin amel defteri ölüp gittikten sonra da açık kalır. O geride bıraktığı eser ayakta durduğu sürece sevap gelmeye ve amel defterine yazılmaya devam eder buyruluyor. Birincisi bu. İkincisi ev ilmin intefeu bih. Kendisine istifade edilen ilim bırakan. Mesela yüzyıllarca öncesinden tefsir hadis fıkıh kitapları var. Zamanında yazılmış. 3, 5, 10 cilt, 20 cilt neyse. Ve bunlar kütüphanelerde bugün istinsa edilerek, çoğaltılarak kütüphanelere yayılmış. Ve bugün bunlardan bizler istifade ediyoruz. Ne zaman yazılmış bunlar? 10 asır önce mesela. 1100 yıl önce yazılanlar var. 1200 yıl önceden gelen kitaplar var. El yazması yazılmış, daha sonra çoğaltılmış, kütüphanelere intikal etmiş. Tercüme edilenler, edilmeyenler var. Şimdi dolayısıyla bu kaynak eserlerden insanlara istifade ettikçe bunu yazanlar çoktan 1000 yıl önce vefat etmiş. Bugün kemikleri bile belki kalmamış ama amel defteri hala açık. Bunu izleyen melekler hiçbir şey eksik bırakmaz. Dünya üzerinde onun eserleri, istifade edilen eserleri neden ibaretse, nerelerdeyse, kimler bunlardan yararlanıyorsa melekler bunu izler. Onun hayır hasenatını yeryüzünde nerede olursa olsun, yani dünya gezegenin neresinde olursa olsun, o şahsa ait olan sadaka-i cariye veya ilim olarak bıraktığı eser neden ibaretse ve bundan kimler istifade ediyorsa, istifade ettikçe toplam sevap ne olacaksa bunu amel defterine yazmaya devam ediyor görevli melek. Efendim bu nasıl olur, nasıl bilecek? Bilir. Onun avucun içinde gibi o şahsa ait olan diyelim kitap yeryüzüne yayılmış. Diyelim İmam-ı Serasi'nin Mebsut'u mesela. 30 cilt. Hanefi mezhebinin, Hanefi fıkhının temel eserlerinden birisi. Hanefi üzere hazırlamış ama diğer mezheplerin de farklı görüşlerini vermiş ve delillerini de zikretmiş, tartışmış İmam-ı Serasi. Müthiş bir eser. Şimdi nerede? Dünyanın bütün kütüphanelerinde var genel olarak. Türkiye Cumhuriyetler'de zaten var. Anadolu'da var. Arabistan ülkelerinde ve diğer Avrupa ülkelerinde ana kütüphanelerde bakıyorsunuz. İmam-ı Serasi'nin Mebsut'u, Kitab-ül Mebsut kütüphanelere intikal etmiş. Tekrar tekrar basılmış. Günümüzde Türkçe'ye tercüme edildiği bakıyorsunuz. Oradan yine yayılıyor. Şimdi dolayısıyla İmam-ı Serasi vefat edeli 1000 yıla yakın bir zaman geçmiş mesela. Şimdi bakıyorsunuz İmam-ı Serasi'nin bu eserinden nerelerde varsa, kimler okuyorsa, kimler ilim alıyorsa onun amel defterine kayıt sistemi devam ediyor. Onlarca, yüzlerce, belki binlerce kütüphanede insanların ellerinde, evlerinde ve özel kütüphanelerimizde mesela o kitap açıldıkça, bakıldıkça, istifade edildikçe onu yazan yazarın amel defterine ecir yazılmaya da devam ediliyor. Müthiş bir şey aslında. Yani meleğin avucun içinde gibi bütün yeryüzüne hakim olması gerekiyor. İmam-ı Serasi'ye ait olan bu eseri izlemek, nerelerde okundu, hangi gün okundu, hangi gecelerde açıp bakıldı, bütün bunları kayda geçmek müthiş bir olay dikkat edilirse. Ama Cenab-ı Hakk'a göre hiç de zor değil. Neden? Günümüzde dikkat edilse birçok bilgisayar programları, yazılım programları ile neler yapılabiliyor? Bir düğmeye bastığınız zaman bir şirketin bir sürü şey hesapları, muhasebe kayıtları, hesapları tık tık hesaplanıyor. Sonuçlarını hemen veriyor program mesela. Böyle programlar var. Yani müsaade ederim de Yüce Allah sistemini kurarken sağlam kurmuş olsun ve kimin nerede bir hayrı varsa o hayır ortaya çıkabilsin. Bu Cenab-ı Hakk'a göre hiç zor bir hadise değil ve melekler vasıtasıyla bunun kayda geçirilmesi hiç de zor bir olay olmadığını düşünmek gerekiyor. Çünkü sadaka-i cariye ve istifade edilen ilim konusu amel defterini açık bıraktırır ve bunlar kayda geçer. Hadis-i şerifte ifade edilmiş. Evvel edin salihin yedule. Hayır, kendisine hayır dua eden evlat bırakan, çocuk bırakan. Bu çocuktan da çocuklardan, nesillerden insanlara istifade ettikçe onun amel defteri açık kalıyor ve dolayısıyla sevap yazılmaya da devam ediliyor. İşte bu şekilde dolayısıyla bu ecir kaynağı olduğu sürece kişi bir bakıma cehennemlik olsa bile cennetlik hale gelebiliyor. Onun için konuya şuradan geldik. Aile içinde hanım kardeşimizin de eğer geliri varsa tabii bu gelirini sadaka-i cariye olarak değerlendirebileceği gibi eve neye harcaması? Evin ihtiyacı var diyelim. Bir an önce evimiz olsun, yerimiz olsun, arabamız olsun. Ben de maaşımı, gelirimi ortaya koyayım derse bir hanımefendi ve çocuklarımız özel okullarda, güzel yerlerde okusun, eğitimini tamamlasın. Ben de katkı yapayım derse alülala. Kocasının geliri yanında, hanımının geliri de buna eklendiği zaman aile tabii ki bir an önce refaha kavuşur. Çocukların yetişmesi daha kolaylaşır. Bu belli. Şimdi dolayısıyla aslında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde eftalul infak li ehlihi buyurmuş. İnfakın, yapılan harcamanın bir ailede en faziletlisi ailesine yaptığı harcamadır. Ondan sonra devam ediyor hizmetçisine ve diğer akrabalarına yaptığı harcamalar en değerli faziletli harcamalardır. Şimdi ailesine demek ki bir kimsenin yaptığı bütün harcamalar aynı zamanda sadaka sevabı kazandırıyor. Normal vazifesini yaptığı halde bir erkek evinin mutfak masrafları, giyim kuşam harcamaları, çocuklarının okul masrafları, efendim ev kiradaysa kira parası, kiralıksa ve diğer ev alımında belki yine çoluk çocuğu için aldığı ev için sarf ettiği sadaka hecri kazandırıyor. Allah Resulü buyurmuş. En faziletli harcama yeri ailesidir. Ve sadaka hükmündedir buyurulmuş. Bu duruma göre bir erkek ömür boyu ailesini geçindirdikçe, ailesine harcama yaptıkça sadaka sevabı aldığını hadis-i şerifler ifade ediyor. Dolayısıyla hanım da eğer buna katkıda bulunuyorsa o da aynı harcamayı sadaka olarak yapmış olacaktır. Nitekim Abdullah İbni Mesud'un hanımı Zeynep radıyallahu anh ile başka bir hanım peygamberimize gelmiş. Ya Resulallah demişler, son zamanlarda kocalarımız eve bir şey getiremez oldu. Bizim imkanlarımız var. Biz sadaka, zekat dağıtıyoruz başkalarına. Acaba eve harcasak bize sadaka sevabı olur mu diye sormuşlar. Evet demiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kocanız bu kadar sıkıntıdayken, eve bir şeyler getiremezken sizin başka yerlere zekat veya sadaka olarak para mal dağıtmanız yerine eğer eve harcama yaparsanız Cenab-ı Hak size iki kat sadaka sevabı verecektir demiş. Kocanızın bir kat sadaka sevabı aldığı yerde siz iki kat alırsınız. Neden? Çünkü mecbur olmadığınız halde eve kendi rızanızla harcarsanız size bu iki kat sevap, birisi nikah bağından dolayı olan ecir, sadaka sevabı, diğeri de zaten dışarıya yapmakta olduğu, yapmayı düşündüğünüz sadaka sevabı olmak üzere Cenab-ı Hak size iki kat ecir verecektir buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradan anlıyoruz ki demek ki hanımefendilerin de eve katkısı, eve yaptığı hizmet, hele çocukların bakımı, iaşesi, sabahlara kadar emzirme, efendim ihtiyaçlarını görme konusunda hanım kardeşlerimizin çektiği sıkıntıların hiçbirisi boşa gitmez. Her biri onlara sadaka sevabı kazandırır. Hiç farkında olmadığımız bir şekilde amel defterimize bunlar sadaka olarak, işlenmiş olarak karşımıza inşallah çıkar diye ümit ediyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam boşanan bir bayan diyor, çocukların rızası olmadan evlilik yapabilir mi? Yapabilir tabii ki. Çocukların rızası olmadan derken, tabii ki ileride problem çıkmaması açısından çocuklarının da rızasını alabilirse, onların da muvaffakatı olan bir evlilik olursa, ve aşiruna bil maruf ayet-i kerimesine uygun düşer. Yani hanımlarınıza marufa göre geçim sağlayınız buyurulmuş. Şimdi geçim sağlanabilmesi için daha sonrasında maruf, örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan, çocuklarının da haberdar olduğu, razı olacağı, seveceği belki, güveneceği yeni bir üvey baba tabii devreye girecek. Dolayısıyla böyle bir durumda çocukların da rızasını alması daha güzel olur. Geçime yardımcı olur demek gerekiyor. Efendim, burada sohbetimizi okularken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.